أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İslam kitabında üçüncü gün dersine başlıyoruz. Herhalde dördüncü ders olmuş oluyor. En son iman esaslarına, iman edilmesi gerektiği şekilde iman etmemiz üzerinde durmuştuk. Allah'a iman ama nasıl bir şekilde iman? Peygamber'e iman ama nasıl iman? Kitaba iman ama nasıl iman? Yani sadece Allah'ın varlığına, birliğine iman mı? Sadece Peygamberimizin peygamber olduğuna iman mı? Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna iman mı? Yoksa ne şekilde iman Allah kabul etmektedir? Onun üzerinde durmuştuk en son. Kur'an ve sünnette ne şekilde bir imanla emrolunmuşsak o şekilde iman etmek zorundayız. Allah'a iman sadece yaratıcı ve rızık verici bir Allah'a değil, aynı zamanda hükmeden kanunlar koyan bir Allah'a iman. Kitaba iman yalnızca Allah'tan gelen bir kitap olarak değil, aynı zamanda bu kitabın özelliklerine iman. Bu kitap hakimdir, hükmeden bir kitaptır, hikmetle hükmetmektedir. Peygamber'e iman, hükmeden bir peygambere iman, devlet başkanı olan, devlet idare eden, savaşta komutan olan, Kur'an'ın hüküm koymadığı meselelerde hükümler koyan bir peygamber. Meleklere iman, Kur'an'da, sünnette meleklerle ilgili hangi bilgiler varsa o şekilde iman. Kur'an ve sünnetteki bilgilere muhalif olmayan bir iman. Eğer olursa ne olur? Mesela insan Allah'a inansa, peygambere inansa, kitaba inansa, hatta namaz kılsa, oruç tutsa, ama öyle inançlar taşıyor ki Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, kitapla ilgili, öyle inançlar taşıyor ki o inanç kendisini kafir yapacak bir inanç. Bunlara zındık denir. Münafıktan farklı. Münafık içi dışı farklı. Aslında Müslüman değil, bize rol yapıyor. Bizden gibi görünüyor. Bunlar en aşağılık insanlardır. Cehennemin en altına bunlar girecektir. Ebu Cehil'den de, Firavun'dan da, Nemrut'tan da aşağıdadırlar cehennemde. Kur'an-ı Kerim cehennemin en alt tabakasına münafıkların gireceğini ifade eder. Çünkü münafıklardan Allah nefret etmektedir. Allah'ın nefret ettiği bir insan nereye kaçabilir? Senden çok güçlü birisi nefret etse, nasıl ki çok tehlikeli. Aynı şekilde ondan sonsuz kat daha tehlikeli. Allah senden nefret ediyorsa nereye kaçabilirsin? Bunlar münafık. Bir de zındıklar var. Kendini Müslüman zannediyor gerçekten. İnanıyor. Ama öyle bir inanıyor ki inançlarının arasında küfür inançları da var. Mesela onun inandığı Allah peygamber gönderse bile hayata karışmayan bir Allah, kitap gönderse bile insanların hayatına kanunlar koymayan bir Allah. Öyle bir Allah anlayışı var ki mesela onun inandığı Allah her şeyi işitiyor, her şeyi görüyor, her şeyin rızkını veriyor. Ama insana karışmıyor. Tüm canlılara, cansızlara karışıyor. Hepsini idare ediyor. Kayyum olan bir Allah. Ama insana karışmıyor. İnsanı başıboş bırakmış olan bir Allah. Mesela öyle bir Allah anlayışı var ki Allah, onun inandığı Allah geleceği bilmiyor. Gaybı bilmeyen bir Allah'a inanıyor. Mesela öyle bir Allah inancı var ki ana meseleleri bilen ama tafsilatı, detayı bilmeyen bir Allah'a inanıyor. Filozofların bir kısmının inancı böyledir. İmam Gazali bunların kafir olduğunu söyler. Külliyatı bilen, cüziyatı bilmeyen bir Allah anlayışı. Halbuki Kur'an-ı Kerim bir ağaçtan bir yaprağın bile düşmesinin kitapta, ana kitapta yazılı olduğunu, her şeyin Allah'ın ilmi dahilinde gerçekleştiğini ifade eder. Bir yaprak bile kendi kafasından ağaçtan düşmez. Hepsi Allah'ın ana kitabında, Levh-i Mahfuz'da ya da Ummul Kitab'da hepsi vardır. Hiçbir şey Allah'ın ilmi dışında gerçekleşmez. Şimdi mesela adam öyle inanıyor ki Allah diyor ana meseleleri bilir, detayı bilmez. Peki detayı kim yapıyor? Ya mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki büyük olayları biliyor. Mesela elma nasıl oluyor? Şu anda ağacın içerisindeki kurt ne yapıyor? Ağacın içindeki damar şu anda ne yapıyor? Anne karnındaki çocuk şu anda ne yapıyor? Allah bunları bilmiyorsa peki o zaman o işleri kim yapıyor? Bir başka ilah var demek olur. Eğer Allah'tan başka ilah yoksa onu yapan da Allah'tır. O zaman demek ki Allah biliyor. Yapan yaptığını bilmez mi? Allah külliyatı bilir, cüziyatı bilmez diyen zındıkça fikirler. Demek ki iman edilmesi gerektiği şekilde iman edilmezse zındıkça iman edilmiş sayılır. O halde iman ediyoruz ama neye, ne şekilde iman ediyoruz? Ona dikkat etmek zorundayız. Başka bir şey olsa belki Allah affeder ama iman konusunda hata olmaz. Zındıkça fikirler, şirk, mesela Allah'a kabul ediyor ama adam mesela İsa'nın da Tanrı olduğunu söylüyor mesela. Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor mesela. Onun da böyle kudretli olduğunu, ilah olduğunu söylüyor mesela. Bunlar hepsi dalilin olmaktır, sapmaktır. Bir insanı tanrılaştırmak. Benim şeyhim her tarafı görür, her şeyi bilir diyor mesela. Bu nasıl bir inançtır? Yani bir insanı ilah makamına çıkartmaktır. Her şeyi gören, her şeyi bilen Allah'tır. Bunlar zındıklıktır. Allah Azze ve Celle bildirirse tabii ki bilir. Sen de bilirsin, ben de bilirim. Bildirirse ama kendinden bilemez. Kendiliğinden bilemez. İlmin kaynağı Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle böyle bildirdiğine dair de elimize bir belge vermemiştir, bir ayet yoktur yani. Bazen peygamberlerine bildirir, bazen Allah sadıka rüyalarla bildirir, yoksa insan kendiliğinden bir şey bilemez. Gayba dair konuştuklar boş konuşmalardır. Bir yani insan Allah'ı insan makamına indirse ya da bir insanı Allah'ın makamına çıkartsa bu zındıklıktır ve şirktir. Kendini Müslüman da zannediyor olabilir bu adam. Ama öyle inançlar taşıyor ki içinde bu inançlarıyla zındıktır. Evet, şimdi nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman dedik. Bir de imanın daha imanın içine girer mi mesela? İmanın kapsamına girer mi? Şek ve şüphe girmez. İmanın en aşağı seviyesi %100 tasdiktir. %100 tasdik. Daha üst seviyeler vardır. Ama bunun aşağısı iman değildir. %99,99 şu gerçeğe inandım dese, mesela Allah'ın varlığına, ilah olduğuna, peygamberimizin peygamberliğine mesela. Ama binde bir, on binde bir, yüz binde bir ihtimal belki de değil gibi. Böyle milyonda bir ihtimal dese, yani milyonda bir ihtimal, milyarda bir ihtimal, hani peygamber olmayabilir mi acaba? Böyle bir ihtimal olsa o iman değildir, o şüphedir, şüphede küfürdür. İman neye denir? Şüphe ve zandan tamamen kurtulmuş olan tasdiktir. Şüphe ve zan varsa o iman sayılamaz. Bir insan nasıl imana ulaşır? Bir gayrimüslim önce ilgi duyar, hakikatleri araştırır, ilgi duyar. Bu ilgisi onu araştırmaya sevk eder. İmana ulaşmanın ilk adımı ilgi duymaktır. İlgi duymayanlara Allah iman nasip etmeyecektir. Tüm ilgisi kadın, para, makam olan, hep bu dünya, başka bir şey düşünmeyen, zevk, şehvet, arzular. Hayvanda bu arzular senden çok daha kuvvetlisi var. Ondan farkın ne ki? Şehvetse hayvanda çok daha fazla. Bir serçe kuşunda bile şehvet insandan 500 kat daha fazla. Bir serçeden bile zayıfsın o meselelerde. Serçe bile senden hızlıdır. Sen uçamazsın, serçe uçar. Sen dışarıda yaşayamazsın, serçe kış yaz dışarıda yaşar. Hayvan bizden daha güçlü, daha rahat. Eğer sen sadece şehvetlerini, arzularını tatmin etme peşindeysen, o zaman hayvandan ne farkın var? Hayvan bile Allah'a tesbih eder. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde yerde her ne varsa Allah'a tesbih eder. Dolayısıyla bir insan eğer bütün ilgisi, şehvetleri ise, arzusuysa, dünya ise, Allah buna iman nasip etmeyecektir. Çünkü iman ucuz değildir. Çünkü imanın sonucunda cennet vardır. Cennet ucuz değildir. İlgi duyacak, araştıracak. Sonra bir takım meselelerden şüphe edecek. Araştırmaları sonucunda Müslüman olmayan birisi, araştırmaları sonucunda şüpheye ulaşacak. %99 ile %50 arasında şüphe. Yani %50 şüphe ediyorum. İslam haktır ve İslam'ın hak olduğundan şüphem var. %50. %99'a kadar. Buna şüphe diyebiliriz. Araştırmaların devam eder. Bu şüpheler onu içinden kemirir. Araştırma yapmaya devam eder. Şüphelerinin bir kısmından kurtulur. Çünkü imani meselelerin delillerini öğrenir. Bu durumda bir kısmından kurtulmuş olur. Ve bu şüpheleri %50'nin altına düşer. Yani mesela %70, 80, 90 inanıyorum İslam haktır der mesela. %1'e kadar inebilir şüphesi. Dolayısıyla tasdiki %99'a kadar çıkar. Bu da zan aşamasıdır. Artık zannediyorum der. Zannediyorum ki İslam haktır. Kaç? %50'nin üstünde. 60, 70, 80, 90, 99. İslam haktır der. Bu da zandır. Bu insan Müslüman olmuş mudur? Hayır. %1 ihtimal bile kalsa bu insan Müslüman değildir. Çünkü bu şüphedir hala. Zandır. Evet, zan aşamasına geçmiştir ama sonuçta zan da bir şüphedir. Şüphenin biraz daha az hali. Şüphe biraz daha kuvvetli olan, zan biraz daha biraz azalmış hali. Dozu düşük hali. Ne zaman ki %100'e ulaşır, %100 inandım der, katiyen inandım der, o zaman Müslümandır. Şüphesi bitmiştir. Allah Resulüne sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem soruyorlardı. Dediler ki ya Resulallah, öyle şeyler aklımıza geliyor ki yani hiç söyleyecek gibi değil yani. Dilimize anlamamız mümkün olmayan şeyler aklımıza geliyor. Efendimiz dedi ki hakikaten öyle mi oluyorsunuz? Evet dediler. Dedi ki bu apaçık bir imandır. Yani hırsız boş eve girmez. Madem ki size böyle vesveseler veriyor şeytan, demek ki kalbinizde iman görüyor. Sizinle uğraşıyor yani. Yani siz bu vesveselere karşı koyarsınız ve imana ulaşırsınız. Karşı koymakla imanınız kuvvetlenir. Mücadele ettikçe imanınız kuvvetlenir. Şüphe nifaktır aynı zamanda. Yani münafıklarda şüphe vardır. Münafık niye münafık oluyor? Şüphesi var. Şüphe etmese niye münafık olsun? Peygamberimizin peygamberliğinden adam şüphe ediyor. Bir türlü kalbi tatmin olmuyor. Hatta mesela Mekke'nin fethinde fetihten bir gün önce geceleyin yakalanan Ebu Sufyan, İslam ordusu tarafından yakalandı. O İslam ordusunu görmek için geceleyin çıkmıştı. Bir durumu anlamak için. Müslümanlar 10 bin ateş yakınca Mekke'nin etrafında, bunlar şok oldular. Hiç haberleri yok. Çünkü Peygamberim çok güzel bir çalışma yapmış. Çok gizli çalışmalar yapmış. Kimsenin haberi olmamış ve etraflarını kuşatıverince şaşırıp kaldılar. İşte o zaman Ebu Sufyan geldi, anladı, yani bir göreyim dedi bunlar kaç kişiler falan. Müslümanlar onu yakaladılar. Ondan sonra Efendimiz ona İslam'ı anlattı. Hazreti Ömer öldürmek istedi. Efendimiz hayır dedi, ona İslam'ı anlattı. Sonra ben kısa söyleyeyim konumuzun dışında olduğu için. Sonra iman etti, tamam, la ilahe illallah dedi önce, sonra Muhammedur Resulullah'ı da kabul etti. Tamam dedi. Fakat aslında hala şüpheler vardı kalbinde. Efendimiz Mekke'yi fethettiği halde, sabahında Mekke'yi fethetti. Ordular dört koldan Mekke'ye girdiler. Ve buna rağmen Ebu Sufyan hala içinden şöyle şeyler geçiriyordu. Bir kenarda oturmuş böyle düşünüyor. Ordu toplasam, işte şu kadar asker toplasam filan yerden, şu kadar filan yerden, bu kadar falan, şöyle yapsam böyle yapsam, faaliyetler yapsam, acaba tekrar galip gelebilir miyiz buna gibi. Efendimiz de o sırada yanından geçiyordu. İçinden düşünüyor böyle Ebu Sufyan. O zaman dedi Allah seni rezil eder dedi. Ebu Sufyan şok oldu böyle. Şok oldu. Anladı ki Resulullah'tır. Ondan sonra kalbi mutmain oldu. Sonra bir olay daha var. O olayda ben daha konuşmam dedi. Duyar dedi. Vallahi dedi, ona dağlar taşlar haber veriyor dedi. konuşmayın dedi, sizin ikini duyar dedi. Başka olaylar oldu. Onlarda da artık meseleyi anlamıştı. O tarzda konuşuyordu. Yani demek ki peygamberimizi gördüğü halde yine de hala iman ettim dediği halde hala içinde bir takım şüpheler var. Ve bu olay olunca artık anlıyor ki peygamberdir. İlla ki bir mucizesini görmesi gerekiyor bazı insanların. Düşünerek iman nasip olmuyor bazı insanlara. Vesveseci bir kalbi var. Şüpheci bir kalbi var. Yani herkesten şüphe ediyor. Bu marifet değil. Güvenilecek insana güvenmemek şüpheciliktir. Ve bu bir hastalıktır. Kur'an-ı Kerim fi kulubihim marat buyuruyor. Kalplerinde hastalık var. Nedir bu hastalık? Şüphe. Hep şüphe ediyor. Herkesten, her şeyden. Halbuki herkes sahtekar değil. Herkes yalancı değil. Dürüst insanlar da var. Ayıramıyor. Ve hatta Allah'tan bile ahiretten mesela böyle hiçbir zaman tam tatmin olmuyor. Bunlar vesvese olmaktan öte şüphedir. Şüphe de nifaktır, küfürdür. Ama vesveseye gelince gelir ve gider. Bu şüphedir. Bu geliyor, duruyor. Orada kalıyor kalbinde. Kalbinde iz yapıyor. Hep onunla uğraşıyor. Hep onu düşünüyor. Sürekli böyle. Hep onu düşünüyor. Aklından çıkmıyor. Araştırmıyor da. Adam gibi araştır o zaman. Araştırmıyor da. Sürekli böyle vesveseler içinde, daha doğrusu şüpheler içinde yaşıyor. Hiçbir zaman tam inandım diyemiyor. Bu insanlarda şüphe vardır. Ama vesvese inanmış bir insanın da kalbine gelir. Biraz evvel söylediğim gibi sahabenin de aklına öyle şeyler geliyormuş ki yani gökten düşsek daha iyi ya Resulallah. Öyle pis şeyler aklımıza geliyor ki demiş bunda bir şey olmaz yani. Bu imandır demiş. Fark nerede? Şüpheyle yani vesvesenin farkı. Şüphede kalıcıdır. İz yapmıştır. Ve gerçekten şüphe etmektedir. Ama vesvesede şüphe etmiyor, elinde olmadan geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Şeytan, şeytanlık yapıyor yani. Bundan dolayı mesul değiliz. Ama şüpheden dolayı mesulü, çünkü şüphe küfürdür. O zaman ne yapacak bu adam? Şüpheye düşen adam, imanın esaslarını ya da İslam'ın esaslarını araştıracak, delillerini öğrenecek. Madem ki böyle şeyler var kalbinde, o zaman araştıracak, delillerini öğrenecek. Öğrendiği zaman da teslim olacak. Çok uzatmayacak. Uzattıkça şeytan onun peşini bırakmaz. Çünkü şeytan yorulmuyor yani. Bu melun yorulmuyor. Sürekli uğraşıyor yani. Yani ona sürekli cevap vermekle uğraşamazsınız. Kavuşturamazsın, ona cevap vermeyi kavuşturamazsın. Yani icabında bizden akıllı da olabilir yani. Öyle şeyler aklımıza getirir ki icabında yani insanı tereddütlere de düşürebilir. Konuyu incelersin, delilini bulursun. Tamam, kalbin rahat etti mi daha üzerinde durma. Çünkü sen vesveseli bir insansın. Şeytan senin zayıf noktanı tespit etmiş. İmani konularda da böyle. Abdeste, namazda da böyle. Mesela şeytan namazda da vesvese verir. Yalnız iman esaslarında değil. Tabii ki en tehlikelisi iman esaslarında vesvese vermesi. Ama bazen namaz abdeste de böyle yapar. Mesela abdest alırsın. Abdestin oldu mu ki? Belki de bir yer kuru kaldı filan der. böyle seni bir daha abdest almaya zorlar. Kışın soğukta, buz gibi suda bir daha alırsın. Gene aynısını yapar. Bir daha alırsın. Gene aynısını yapar. Artık hasta olursun. Üşütürsün. Artık nefret edersin. Namaz vakti geldi mi korku sende başlar. Abdest alacağın zaman korku başlar. Böylece usandırır. Vesvesenin sonucunda insan artık tamamen terk etmek ister. Bu amelde tabi daha tehlikelisi iman esaslarında. O yüzden nasıl ki mesela amelde böyle vesvese verdiği zaman ne yapmak lazım? Abdestini alırsın, işine bakarsın. Gidip namazını kılarsın. Hiç düşünmezsin. Şeytanı başka türlü def edemezsin. Buna alışmalısın, bunu başarmalısın. Abdestini al, şapır şupur elini yüzünü yıka, kolunu yıka, git namaza dur, kabul o namaz, korkma. Abdestin tamam, korkma. Şeytan usandırmak için böyle yapar. Nasıl ki o durumda yapmamız gereken üzerinde durmamak, namazı kılmak. Aynı şekilde iman esaslarında da biliyorsan şu kainat kendi kendine olmuş olabilir mi? Olamaz. Bitti o kadar. Allah var, bitti, tamam. Devam et yoluna. Daha çok düşünme o zaman üzerinde. Çünkü sen zayıfsın. Vesvese sana yaklaşıyor. Senin kalbine yol buluyor. Sen her şeye cevap da veremiyorsun. İyisin, üzerinde durma. Yol budur, doğru yol bellidir. Ha, sen doğruyu anladın ama şeytan her yoldan yaklaşır. Cevap veremeyebilirsin. Yoluna devam et. Uğraşma. Affedersin, mesela bir köpek sana saldırırsa, havlarsa ne yapmak gerekir? Bu hayvandır, hayvanla uğraşılmaz ki. Ne yapmak gerek? Dağda mesela böyle bir olay olsa çobana dersin ki ya efendi şu köpeğe çağırsana, beni rahatsız ediyor. O da köpeğe çağırır, gel buraya der. Köpek sesini keser, gider yanında durur. Sen de Allah'a yalvarırsın, ya Rabbi bu şeytandan beni kurtar, bu vesveseden beni kurtar. Allah onu bağlar, kurtulursun. Ama dediğimi yaparsan üzerinde durmayacaksın. Allah bağlar ama şeytan yine uzaktan uzağına havlar, affedersiniz. Onun için çaresi üzerinde durmamaktır. Evet. Şimdi vesvesede sorun yok dedim, üzerinde durmayacaksın. Ama şüphede sorun var. Şüphe nifaktır, küfürdür dedik. Şüphe caiz olamaz. %1 bile olsa insan dinden çıkar. İmanın en aşağısı %100'dür. Peki en yukarısı nedir? %100'ün dolgun hali, kamil hali gibi, kuvvetli hali. Yani %100 ama mesela diyelim ki elmadan elmaya fark var. Elma ama aynı elma değil. Biri küçük, biri büyük. Biri güzel, biri güzel değil. Elma ama aynı değil. İman ama aynı değil. İmanın en düşüğü %100 tasdik. Ama ondan öte var. Hayatını değiştiren, seni etkileyen, seni dürten, seni harekete geçiren, o derece olması. Şimdi mesela insan %100 inanır ama o inancı onu harekete geçirmez. Mesela inanır ama kalkıp bir şey yapmaz Allah için. Mesela inanır, mesela namaz bile kılmaz. İnanır mesela Allah için bir faaliyet yapmaz. İnanır mesela ama ahlakını güzelleştirmez, amellerini güzelleştirmez. Yani inanıyor %100 fakat hayatını değiştirecek bir iman değil bu. İman hayatı değiştirir. Hakiki iman. Hakiki iman. Mesela Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam peygamberimize "Ehbirni anil İslam" dedi. İslam'dan bana haber et. Efendimiz İslam'ın rükünlerini söyledi. O beş maddeyi. Sonra bana imandan haber et dedi. Onları söyledi. Demek ki İslam var, bir de iman var. Demek ki bunlar iki mertebedir. Sonra dedi ki, ihsan nedir? Bana ihsandan haber et. Efendimiz buyurmuş ki, ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, ihsan. İhsan kelime manası nedir Arapçada? Bir şeyi güzelleştirmek demek. Güzel yapmak. Şurayı boyuyorsan güzel boya. Güzel boyadıysan muhsinsin. Yani ihsan sahibi. Yani işini güzel yapan insansın. İhsan bu. Yani yaptığı şeyi güzel yapmak. Ve mesela namaz kılar, güzel kılar. Abdest alır, güzel alır. Her işinde ihsan sahibi. Ne yapsa güzel yapar. Görevi neyse, ders çalışır, güzel çalışır. Ders anlatması lazımsa güzel anlatır. Yemek yapacaksa güzel yapar. Ne yapacaksa güzel yapar. Güzel yapmak ihsan sahibi olmaktır. Yaptığı işi baştan savma yapanlar İhsan sahibi değildir. Kur'an-ı Kerim buyurur, İnne Allah yuhibbul muhsinin. Allah ihsan sahibi, yani muhsin olanları sever. Yani yaptığını güzel yapan, sağlam yapan, güzel yapanları. Güzelleştiren demek aynı zamanda muhsin. Güzel olmak değil sadece, bir de güzelleştirmek. Yani amelleri güzelleştiriyor. Namazı öyle bir güzel namaz kılıyor ki namaz bile güzelleşiyor yani. Onun namazı, namazı da güzelleştiriyor yani. Şimdi burada bu hadiste ihsan mertebesini bize öğretmek istiyor. Demek ki İslam'dan sonra iman, imandan sonra ihsan mertebesi de varmış. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet. Ama herkes bu düzeye gelemez. Sonra bir derece düşürüyor peygamberimiz. Hadisin ikinci kısmı murakabe makamına işarettir. Diyor ki sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. Yani bunu hisset bari. Yani sen Allah'ı görüyormuş gibi olamıyorsun. İhsan makamına çıkamıyorsun. Çıkamazsan şayet. Hiç olmasa Allah seni görüyor. Bunu hisset. Allah'ın önünde secde ettiğini, Allah'ı görüyor gibi Allah'a secde edemiyorsan Allah'ın seni gördüğünü hissederek secde et hiç olmasa. Allah'ın murakabesi altında olduğunu unutma bari. Bu şekilde bir başka mertebenin yani varlığını öğrenmiş oluyoruz. Demek ki İslam bir mertebe, Müslüman olmak, mümin olmak, hakiki mümin daha üst bir mertebe. Ondan sonra da murakabe, Allah'ın bizi gördüğünü hissetmemiz, sonra ihsan, biz Allah'ı görüyormuş gibi olabilmek. Yani Allah Resulü bu şekilde bize dereceleri öğretmek istedi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dereceleri bize göstermek istiyor. Yani diyor, yükselebildiğiniz kadar yükselin, alın size mertebe, yükselin yani. Müslümanım demekle kalmayın yani. Yani dereceleri var, yükselin yani. Ve mesela Allah'a imanın en aşağısı Allah'ın varlığını, birliğini tasdik. Ama Allah'ı görüyormuş gibi olmak, kainat kitabına bakmak, her daim Allah'ın aklında olması. Mesela Ahmet de Allah'ın varlığına, birliğine inanıyor, Mehmet de. Ama Mehmet'in aklına Allah çıkmıyor. Ahmet öyle değil. Şimdi aynı mıdır? Tabii ki dereceler olacak. Okulda bile 100 derece derece var. 100 puan üzerinden puan veriyor. Allah'ın dereceler daha da hassastır. İnanılması gerekenlere inanılması gerektiği şekilde iman etmek. Mesela Allah'ın esmasına iman etmek, bu diyelim ki Allah'ın Kerim ismine, cömert yani. Mesela insan buna nasıl kuvvetle iman eder? Kendisi kerim olduğu zaman, kendisi de kerim yani cömert olunca, tabii kendi çapında, Allah'ın çapında haşa olacak hali yok. Herkes kendi çapınca. Bir fakirin cömertliği 1 lira vermektir. Bir orta halli adamın cömertliği 10 lira vermektir. Bir zenginin cömertliği icabına 10 milyar vermektir. Allah'ın da cömertliği tabii ki ona göre, kendi makamına göredir. Ama insan da kendi makamına göre, kendi durumuna göre cömert olur. Ne kadar cömert olursa o kadar Allah'ın Kerim ismini anlar. Kendi içinde hisseder cömertlik nasıl bir şey. Allah'ın Kerim ismini anlamak, Allah'ın mesela Rahman ismini anlamak, rahmet isimlerini anlamak. Sen merhametliysen bunu daha iyi anlarsın. Allah'ı daha iyi tanımış olursun. Sen cömertsen Allah'ın Kerim oluşunu daha iyi anlarsın. Sen şefkatliysen Allah'ın sıfatlarını, şefkat sıfatlarını daha iyi anlarsın. Sen mesela diyelim ki bir fakire yemek yediriyorsan Allah'ın Rezzak ismini daha iyi anlarsın. O dünya aleme yediriyor. Yani bizde Allah'ın sıfatları cüz'i bir şekilde, haşa Allah'ınki gibi değil tabii ki, insana yakışır olduğu kadarıyla, insanda olabileceği kadarıyla, denizde bir damla bile değil yani. Bizdeki ilim denizde bir damla değil, bizdeki rahmet denizde bir damla değil, Allah'ınki denizse, okyanussa, insanınki damla değil. İşte insan ne kadar cömert olursa o kadar Allah'ın Kerim ismini anlar. Ne kadar rahmet sahibi olursa o kadar rahmet sıfatlarını anlar. Ne kadar tövbeleri kabul ediyorsa kendisi, o kadar özür dileyenin özürünü ne kadar kabul edebiliyorsa o kadar Allah'ın da tövbe edenleri bağışlama sıfatını anlar. Yani ne kadar bizde varsa biz o kadar anlarız. Dolayısıyla yani Allah'ı herkes kabul eder ama herkesin kabul etmesinin derecesi de aynı değil. Birisi Allah'ın varlığını, birliğini kabul eder. Diğeri mesela öyle bir şekilde iman eder ki onun imanı mesela Allah'ı görüyormuş gibidir. Tabiata bakmıştır. Mesela kainat kitabına bakmıştır. Kainat kitabını okumuştur. Bu insanın bakışıyla mesela Allah'ı anlamasıyla mesela bir başkası bir olur mu mesela? Bir başkası bir olmaz. Dolayısıyla kainat kitabını okuyan Allah'ı daha iyi tanıyacaktır. Kainat kitabını okuyan Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarını daha iyi anlamaya başlayacaktır. Kainatta çünkü Allah kendi sıfatlarını bize gösterir. Sıfatlarını bize gösterir kainatta. Şimdi kainata bakanla bakmayanın Allah'a iman aynı olur mu? Tasdiki aynı olur mu? Hepsi tasdik ediyor %100. Ancak birisi %100'ün ötesinde güçlü tasdik ediyor. Güçlü. Yani iman esaslarını hepsi inanıyor. Ama birisi çok güçlü inanıyor. İşte İşte o fark orada ortaya çıkıyor yani. Fark burada ortaya çıkıyor. En aşağısı ve en aşağısı belli, %100 tasdik. Ama yukarısı dereceler çoktur. Peygamberlerin derecesine kadar çıkıyor. Herkesin derecesi dolayısıyla farklı olabilir imana. İman esaslarına olan güveniyle değişir. Mesela meleklere iman. Tabii ki en aşağısı nedir? Meleklerin varlığına %100 inanmaktır. %1 şüphe etse bu zaten iman değildir. En aşağısı budur. Ama ondan sonrası var tabii. Mesela Müslüman inanır, melekler vardır. Ancak meleği göremez. Fakat öyle insanlar vardır ki şehvetlerinden, arzularından o kadar uzaklaşmış ki artık Allah'tan başka bir şey düşünmez hale gelmiş. Arzuları, istekleri azalmış ve melekleri görecek hale gelmiş. Her zaman değil tabii. Allah'ın nasip ettiği anlarda, belki ömründe bir defa. Belki ömründe bir defa. Ama bu olur, olmuştur. Normalde melekler bu alemde değil. Yani bu alemde de, yani bizim alemimizde değil. Yani biz bu gözlerle göremeyiz. Ama o öyle safileşmiş, öyle berraklaşmış ki kalbi, onların alemine geçiş yapabiliyor yani. Mesela Peygamberimize demişler ki, ya Resulallah, biz senin yanındayken şöyle şöyleyiz. Ama eve gittik mi de böyle böyleyiz. Değişiyor halimiz yani. Evde başka, senin yanında başkayız ya Resulallah. Biz münafık mıyız, neyiz? Buyurmuş ki, siz her zaman benim yanımda olduğunuz gibi olabilseniz zaten melekleşirdiniz. Melekler sizinle yollarda musafaha ederdi. Tokalaşırdı yani. Melekler sizinle yollarda tokalaşırdı. Yani melek gibi olurdunuz yani. Yani benim yanımda her zaman olduğunuz gibi olabilseydiniz, bir müddet sonra kalbiniz daha berraklaşır ve bu düzeye gelirdiniz. Demek ki bu mümkün yani. Yani bunu söylemek istiyor. Yani bu mümkün. Şimdi mesela Meryem annemiz ile mesela melekler konuşmuşlar. Yani tam keyfiyetini bilemiyoruz nasıl konuşmuşlar ama mesela Kur'an-ı Kerim ve izkalet el melaiketu ya Meryem inna Allah istafaki ve tahharaki ve istafaki ala nisa'il alemin ya Meryem uknuti li rabbiki ve scudi ve rka'i ma'ar raki'in. Melekler demişti ki Meryem'e, ey Meryem, Allah seni seçti ve seni temizledi ve sen alemlerin kadınlarına üstün kıldı, seni onların içinden seçti. Ey Meryem, o halde sen Allah'tan başka şeylere yönelme. Yalnız Rabbine yönel ve ona secde et, rükû et, rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Melekler onunla konuştu. İskaletin melaiketu ya Meryem inna Allah yubeşşiruki bi kelimetin min. Ey Meryem, dediler melekler, Allah seni müjdeler kendinden bir kelimeyle, Hazreti İsa ile. Sana bir oğul verecek. Halbuki kocası yok Meryem'in. Allah seni müjdeler. Sana bir oğul verecek. Yani melekler konuştu kendisiyle. Mesela Peygamberimizin sahabesinden de meleği görenler var. Mesela Usayd bin Hudayr radıyallahu anh bir gün Kur'an okuyor. geceleyin çocuk da yanında yatıyor. Kur'an okuyunca o yanında at varmış, at çıldırıyor gibi yani, böyle at yerinde duramıyor. Korkuyor, hayvan bir şey yapar çocuğa diye susuyor. Birazdan gene başlıyor, gene aynı şekilde oluyor. At yerinde duramaz hale geliyor. Sonra yine okumaya başlıyor, ya susuyor. Sonra biraz sonra yine başlıyor okumaya. At gene öyle oluyor. Ödü kopuyor çocuğa bir şey olacak diye. Sonra bir diyor böyle başımı kaldırayım hele, bir bakıyor şöyle. Böyle bir bulut gibi bir şey. İçinden de böyle parıl parıl parıl parıl, böyle kandiller gibi, sanki böyle küçük küçük nur, nurlar gibi şeyler görüyor. Bakınca şöyle. Bu olayı Efendimiz anlatmış. Efendimiz oku demiş. Ey Usayd bin Hudayr, Hudayr'ın oğlu, oku demiş. Okumaya devam et demiş. Onlar biliyor musun kimdi? Meleklerdi diyor. O gördüklerin melekti. Seni dinlemeye geldiler. Devam etseydin sabaha kadar da ayrılmazlardı. Demek ki yani sahabeden böyle bir olay var ve peygamberimiz onların melek olduğunu ifade etmiş. Ve bundan aşağı yukarı 10 sene kadar, belki daha da fazla, belki de 15 sene kadar önceydi. Bir öğrenci evinde talebeler kamp yapıyorlar. Bana anlattılar. İşte geceleri kalkıp teheccüd namazı falan da kılıyorlar. Kur'an okuyorlar, kitap okuyorlar. Ortaokul talebeleri. Ondan sonra bir böyle içeriye bir ışığın girdiğini görüyorlar. Bir tane iki tane değil gören. Hepsi korkmuşlar, dışarı kaçmışlar. Bir ışığın içeriye girdiğini görüyorlar. Kimisi yorganı çekiyor başına. Kimisi bağırıp dışarıya çıkıyor korkusundan. Bunu hepsi anlattılar yani, bir tane değil. Şimdi bu normal bir olay değil yani. Bunu yani Allah Azze ve Celle bazen bir faaliyeti desteklemek için, onların yaptığına memnuniyetini anlatmak için böyle olaylar yaratır. Nasıl ki sadaka rüyalar gösterir, rüyalarla destekler. Aynı şekilde böylesi olaylarla da destekler ve onlarda bir aşk, şevk oluşmasını sağlar. Demek ki herkes meleğe inanır ama meleği görmez. O halde herkesin yani meleğe iman derecesi aynı değil yani. Aynı şekilde mesela kitaplara iman. Herkes kitaplara inandım der. Dört kitaba iman ettim der. Ama hepsinin iman derecesi aynı değildir. %100 tasdik etmiştir. En düşük derecesi budur. Tasdiktir. %100. Ama daha üst dereceleri yani sınırı yoktur. Ne kadar hakimiyetin artarsa Kur'an'a, o kadar imanın da kuvvetlenir. Kur'an'ın mucizelerini kendi gözlerinle de görecek hale gelirsen, şimdi sana mesela diyelim ki birisi anlatıyor, bu başka bir şey. Kitaplar anlatıyor mesela Kur'an'ın mucizelerini diyelim ki, ama bir de sen kendin görüyorsun. O kadar hakim olmaya başlıyorsun ki Kur'an'a, sen kendin de artık anlamaya, bulmaya, tespit etmeye başlıyorsun. O zaman daha bir hayran oluyorsun. Yani her Müslüman Kur'an kelamullah'tır der. Ancak bu dereceye gelmez. İşte kitaba imanda derece farkı. Mesela bir kısım insanlar Kur'an okudukları zaman ağlarlar. Bazı ayetler onlara çok etkiler. Her zaman aynı olmaz insan. Mesela sahabe ağlıyordu ama Hepsi derece derece. Bir kısmı çok ağlıyordu, bir kısmı az ağlıyordu. Derecesi yükselenler, derecesi yükselenler ağlamaları gitgide azalıyordu da. Artma değil yani, azalma da olabilir. Bu derecesinin düştüğünü göstermez. Bazen de yükseldiğini ispat eder. Medine'de birisi Kur'an okurken ağlıyormuş. Ebu Bekir Sıddık ona rastlamış. Demiş ki biz de Mekke'deyken böyle ağlardık. Yani şimdi derece mi düşmüş sanki? Hayır, daha da yükselmiş. Ama eskiden kendisini ağlatan olay başka. Şimdi ağlatan olay başka. Yarınki de başka. Duruma göre. Duruma göre. Bazılarını Kur'an ağlatır, bazılarının derisini ürpertir, bazılarının hayatını kökten değiştirir bir ayet, bazılarına hiç tesir etmez. Müslümandır, Kur'an'a inandım der ama hiç tesir etmez. Ona ha ayet söylemişsin, ha bir insan sözü söylemişsin, hikaye dinler gibi dinler. Hiçbir zaman meseleyi anlamaz, anlamak istemez. Hiçbir zaman Kur'an'ın mesajına kafa yormaz. Kur'an onun kalbine çok tesir etmez. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Enfal suresinin 2. ayetinde, gerçek müminler yalnız o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir, onlara ayetler okunduğu zaman imanlarını arttırır ve onlar yalnız Rablerine tevekkül ederler. Bir başka ayette, Rablerinden korkanların derileri ondan ürperir, sonra derileri de kalpleri de Allah'ın zikriyle yumuşar. Demek ki herkes bu düzeyde olamadığına göre herkesin Kur'an'a, kitaba iman derecesi de aynı değildir. Kur'an-ı Kerim bize en alt seviyeyi de gösteriyor, üst seviyeleri de gösteriyor. Buyurun yükselin diyor. Buyurun yükselin. Yine peygamberlere imanın en aşağı hali nedir? Peygamberlerin hepsini tasdik etmektir. Hiçbirini ayırt etmeksizin. La nüferriku beyne ahadim min rusuli. Peygamberlerin arasında bir tefrik yapmayız. Hiçbirini birine ayırmayız. Hepsine iman ederiz. Tabii ki derece farkları vardır. Tilke rusulu faddanna ba'dahum ala ba'd. Şu peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık. Evet, kimi kiminden üstündür. Minhum men kellemallah. Kimiyle Allah konuştu. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Kimin Allah derece derece yükseltti. Yani hepsi aynı değiller. Ama hepsine iman ederiz. Hepsi peygamberdir deyip iman ederiz. O yönde bir ayrım yapmayız. Bir peygamber inkar bile küfürdür. Kur'an'da adı geçen peygamberler inkar. Dolayısıyla bu en aşağı mertebedir. Yapılması gereken şey bunun üzerine çıkmaktır. Zaten bunda en ufak bir şüphe küfürdür. %100'e ulaştığın zaman, hepsine inandığın zaman Müslüman sayılıyorsun. Ama üstün derecede bir imana sahip değilsin. Bu en aşağı derecesidir. Peki peygambere imanın daha üst seviyesi nedir? Peygamber için canını verecek kadar sevmek. Herkes peygambere iman eder. Yani Müslüman olanlar. Ama herkes peygamber için canını verecek kadar, hatta daha basit bir şeyini verecek kadar bile iman etmez. Şu anda peygamberimiz olsaydı, şu anda aramızda olsaydı, keşke olsaydı, şu anda olsaydı çok insan peygamberimiz emretse bile vallahi de billahi de görevlerini yapmazdı. Zaten emretmiş, Zaten hayatı meydanda, hadisleri de meydanda, davası için ne kadar çalışmış, o da biliniyor. Kur'an da elimizde, Kur'an da cihadı, faaliyet yapmayı, koşturmayı emrediyor. Ve adam bir şey yapmıyor. Hiç dert yok, tasa yok. Sanki milletimizin hali bu değil, sanki ümmetin hali bu değil. Hiç umurunda değil. Şimdi yani peygamberi rüyasında görmek isteyenler çoktur. Keşke bir görsem diyenler. Peygamberimizi rüyasında görse, peygamberimiz ona acaba bir şey emretseydi, mesela bir şey emretseydi, zor bir şey emretseydi, mesela malın dörtte birini ver deseydi, mesela işini gücünü bırak, şu görevi yerine getir deseydi, mesela ömrünü adayacaksın deseydi, acaba bir daha peygamberimizi rüyada görmek ister miydi? Şu anda peygamberimiz olsaydı, haydi evlatlarım, haydi ümmetim, şunu yapın deseydi, birçok insan vallahi de, billahi de, tallahi de yapmazdı. İşim var ya Resulallah derdi. O zaman da öyle diyenler yok muydu? Peygamberimiz zamanında da yine böyle diyenler çoktu. İşim var diyordu. Herkes Sa'd bin Muaz değildi. Sen emret, sendenize gireriz ya Resulallah diyecek. Herkes Sa'd bin Muaz değil. Herkes Ebu Bekir Sıddık değil. Herkes Ömer değil, Ali değil. Şimdi bugün bir Müslüman da peygamberimize iman ediyor. Ebu Bekir Sıddık da iman ediyor. Ona Miraç diyorlar. Miraca gittim geldim diyor. Böyle böyle oldu diyor. Ne diyorsun diyorlar. O diyorsa doğrudur diyor. O demişse doğrudur. Herkes bunu söyleyebilir mi? Tereddütler geçirenler de oldu o zaman. Hatta imandan dönenler oldu. Kalbinde maraz olanlardan bir kısmı döndüler. Bu kadar da olmaz dediler. Halbuki Allah her şeye kadir. Sen buna iman etmemiş miydin? Demek etmemiş. Kalbinde hastalık var. Kendini Müslüman zannediyor. Aslında değil. Kalbinde maraz var. Şüpheler var. Yani herkesin imanı, peygambere olan iman mesela Sıddık mertebesinde midir? Hayır. Mesela peygamber sevgisi herkeste var mıdır? Hayır. Şu anda diyorum ya, şu anda Efendimiz olsaydı dediğini yapmazdı birçok insan. Birçok insanın peygamber sevgisi, ağlamaları, peygamberle ilgili şiirler ve ilahiler dinlerken ya da onunla ilgili filmler seyrederken ağlamaları gerçek değildir. Gerçek değildir. O ne olduğunu anlamış da değildir. Peygamberle oturup keşke sohbet edeydim, keşke onunla beraber olaydım diyenler peygamberle birlikte olmayı kolay zannediyorlar. Peygamberle beraber olmak ölümü göze almak demektir. Alır mıydın? Onunla beraber olmak demek aç kalmak demektir. Rahatının bozulması demektir. Korkulu günler geçirmek demektir. Yani bırakın peygamberle birlikte olmayı, bir dava adamıyla birlikte olmak bile birçok şeyi göze almakla mümkündür. Birçok şeyi göze almazsan bir dava adamının arabasına bile binme, başın belaya girebilir. Onunla fotoğraf çektirme, başın belaya girebilir. Bırak peygamberi, bugün bir dava adamıyla birlikte olmak bile birçok şeyi göze almakla mümkündür. Peygambere iman. Nasıl? İşte imandan imana fark var. Birisi Muhammedur Resulullah der, birisi onun için canını verir. Arada çok fark var. Bu dereceler sonsuzdur. Ne kadar ilerleyebilirsen ilerle. Ahirete iman da öyle. Her Müslüman ahirete %100 inanmak zorundadır. İnandım der. Ama ahirete inanmışsan o zaman neden mesela şunu şunu şunu yapamıyorsun. Mesela inanmış ama inanmadan inanmaya fark var. Mesela her yaptığının karşılığını alacağına inanıyor musun? Evet. Zaten inanmasa kafir olur. İnanıyorum. Peki o zaman gel şunu yap. Allah için gel şunları yapalım beraber. Koşturalım, hizmet yapalım. Hayır. Hani sen inanmıştın? İşte bu öylesine bir tasdik. Hayatını değiştiren, fedakarlık yaptıran bir tasdik değil. Ahirete inanmadan inanmaya fark var. Birisi inanır, hayatını değiştiren bir inanç değildir o inanç. Bir şeyini feda ettirmez. Biri inanır, her şeyini ortaya koyar. Çünkü o inanmıştır. Karşılığını alacaktır. Buna iman etmiştir. Böyle bir şekilde ahirete inanan ile yalnızca inandım diyen aynı mıdır? Demek ki en alt seviyesi belli ama en üst seviyesi belli değil. Yüksel yükseldiğin kadar. Kadere iman da aynı şekilde. Mesela birçok insan kadere inandım der. İşte benim kaderimmiş der filan. Fakat mesela başına bir şey geldiği zaman da ah vah eder, feryat figan eder. Hani sen kadere inanmıştın? Evet, kader görevini yapmamak değildir. Kaderi doğru anlamak lazım tabii ki. Bazı sapıklar kader inkar ediyor. Onlar bize uzak, biz de onlara uzağız. Bunlar iddialarınca kader inkar ederken bazı cahillere kızıyorlarmış da o yüzden. Tamam, o cahil cahillik yapıyor, görevini yerine getireceğine kaderim deyip duruyor, görevini yapmıyor. Sen onun gibi cahil olma, sen görevini yap, yine kadere de iman et. Allah her şeyi bilendir ve Allah yazmıştır ve bazı şeyler senin elinde de değildir. Allah'ın takdiriyle gerçekleşmektedir. Sende cüz'i irade vardır, külli irade yoktur. O ona aittir, külli irade Allah'a aittir. Ve Allah elbette ki bir takım şeyler için bazı şeyler takdir etmiş olabilir. Sen istemesen de olabilir. Önlemlerini alsan da olabilir. Senin elinde her şey değil yani. Yani senin sebeplere sarılmanla her şey olmaz yani. Her önlemi alsan, her yapman gerekeni yapsan bazen gene olmaz. Anlarsın ki bir başka kudret var, müdahale ediyor yani. Bunu anlamıyor. Kader inkar ediyor. Şimdi bunlar ayrı bir konu. Kader inkar edenler ayrı ama diyelim ki kaderi kabul ediyor. Ama kaderi kabul etmeden etmeye fark var. Adam kaderi kabul ediyorum dediği halde mesela başına bir şey geldiği zaman feryadı figan da ediyor. Ha, bu senin kaderin ya, Allah'ın takdiridir bu. Sen önlemini almadıysan suçlusun. Cüz'i iraden vardı, onu kullanmalıydın. Ama diyelim ki önlemini de aldın, görevini yaptın ama Allah öyle takdir etti, öyle oldu. Yani feryadı figana da gerek yok. Sonuçta Allah'ın dediği olur, kimsenin dediği olmaz. Madem ki o senin başına geldi, demek ki Allah öyle takdir etti. Yani bir olayla karşılaştığı zaman böyle düşünebilir mi herkes? Hayır. Demek ki herkesin kadere imanı da aynı değil. Bir kısmı görevini yapmaz, mesuliyetten kaçar. Ondan sonra kaderim böyleymişler, saçmalar. Bir kısmı da görevini yapar, belki yapması gerekenler yapar ama yine de olur bazı kötü olaylar. Mesela orada feryat figan eder. Hani sen kadere inanmıştın? Bir kısmı da kadere inanır, görevini yapar, başına bir şey geldiği zaman da takdir-i ilahi diyebilir. Musibetin başa geldiği ilk anda, aylar sonra değil, günler sonra değil, başına geldiği ilk anda tamam diyebilir, sabredebilir, takdir-i ilahi diyebilir. Demek kaderimde böyleymiş diyebilir. Normalde bu böyle olmamalıydı. Ben her önlemi de aldım. Yapmam gerekenleri yaptım. Gücüm yettiği kadar. Ama öyle gelişmeler oldu ki akla hayale gelmeyecek şeyler. Demek ki takdir-i ilahi böyleymiş. O anda, musibetin başa geldiği ilk anda sabır gösterir. Feryat etmez. İşte bunun her ikisinin kadere imanı bir midir yani? Değil tabii ki. Allah Azze ve Celle buyurur ki her nerede olursanız ölüm size erişir. Kalelerde bile bulunsanız gene ölüm size ulaşacaktır. İstediğiniz kadar önlem alın. Yani kalelerde de bulunsanız, kendinizce önlemler de alsanız, yine de vakti saati geldiği zaman ölürsünüz. Eceliniz tehir olmaz, önle de alınmaz. Dolayısıyla yani bir ecel var, iki ecel yok. Bunu anlayın. Bir rızık var, iki rızık yok. Bunu anlayın. Kendinizce bir takım önlemler aldığınız zaman takdir-i ilahiyi değiştirebileceğinizi de zannetmeyin. Siz insan olarak bu dünyaya imtihana geldiniz. O yüzden önlem almalısınız. Allah'ın takdirini değiştiremezsiniz. İnsan olarak görevini yapmış olursun. Yani görevini yaparsın. Tembellik yapmazsın. Kadere sığınmazsın. Görevini yaparsın. Mesuliyetini yerine getirirsin. Ancak bilirsin ki külli irade ona aittir. Ben ne yaparsam yapayım, ne önlem alırsam alayım, yine de Allah'ın takdiri gerçekleşir. Yakup Aleyhisselam oğullarını gönderirken demişti ki değişik kapılardan girin, şehre girerken aynı kapıdan girmeyin, sizi nazar etmesinler yani. Ya da bir takım önlemler, bir belayla karşılaşmayın, ayrı ayrı yerlerden girin. Ben böyle diyorsam da Allah'ın dediği gerçekleşir dedi. Ben sadece bir insan olarak kulluk görevim icabı önlemler alıyorum. Ama sonuçta Allah'ın dediği olur. Allah eğer bir olayın başıma gelmesini istiyorsa bu önlemlere rağmen yine de başıma gelecekse gelir. Fakat ben görevimi yapmış olurum. İnsan olarak ben mesuliyetten kurtulmuş olurum. O anda da işte o olay olduğunda da rahat olurum. Demek ki Allah böyle takdir etmiş. Demek ki kaderim buymuş. Derim, huzurlu olurum. Kader aynı zamanda insanı rahatlatır. Cahillerin rahatlaması değil. Görevini yapmayanların ki gibi değil. Görevini yapıp yine de istedikleri olmadığında Allah'ın takdiri başka bir şeyse onda da bir hayır vardır inşallah der. Demek ki kaderim böyleymiş der. Bu anlayış onu rahatlatır aynı zamanda. O halde kadere herkes inandım der ama Allah'a teslimiyet gösteremiyor ise, başına gelen olayların perde arkasında Allah'ın elini görmüyorsa, kendi almış olduğu tedbirleri Allah'ın takdirinden daha üstün görüyorsa, ben şu tedbirleri aldım o halde bu böyle olacaktır, başka türlü olmaz ki canım diyorsa, bu kadere hakkıyla iman etmemiştir. Önlemini al, yine al, almalısın, kulsun, görevini yapmalısın. Sen bu dünyaya çalışmaya geldin, yatmaya gelmedin. Ama aynı zamanda Allah'ın da makamını takdir etmelisin. Sen istediğin kadar cüz'i iradeni kullan, külli irade ona aittir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sen bırak yapmayı. Dileyemezsin bile Rabbul Alemin olan Allah dilemedikçe. Sen dileyemezsin bile. Dolayısıyla şimdi böyle bir anlayışla kadere bakmak ile öylesine kadere inandım demek arasında dağlar kadar fark var tabii ki. İnsanın bu iman esaslarını hakkıyla ve yüksek derecede iman edebilmesi aslında döner dolaşır Allah'a imana dayanır. Aslında kitaba, peygambere ve diğer iman esaslarına iman ve imanın güçlü olması La ilahe illallah'a imanın güçlü olmasıyla alakalıdır. Allah Azze ve Celle her şeyi kendisine döndürür. Her şey Allah'a döner. Yani iman esasları da sonuçta Allah'a döner. Allah'a iman güçlüyse diğerleri de olur. Allah'a iman güçlüyse diğerlerine iman da güçlü olur. Allah'a imanda sorun varsa veya zayıfsa diğerlerinde de zayıflık olacaktır. Her şey Allah Azze ve Celle her şeyi kendisine bağlamıştır. Kitaba imanda, peygambere imanda, diğerleri de hepsi Allah'a imana bağlanmıştır. Onun için insan Allah'a imanını kuvvetlendirmelidir. Bu kuvvetlendiği zaman diğerleri de kuvvetlenir. Allah'a imanının kuvvetlenmesi için de Allah Azze ve Celle çok sayıda delil ortaya koymuştur. Hangi iman esasının delilleri, kitaba iman mı, peygambere iman mı, meleklere iman mı, kadere iman mı, ahirete iman mı, hangi iman esasının delilleri Allah'a imanın delilleri kadar çoktur ve güçlüdür? Hiçbiri. Allah'a imanın delilleri meleklere imanın delillerinden çok çok çok çok fazladır. Meleklere imanın delili birkaç tane ise Allah'a imanın delili sonsuzdur. Sonsuz mahlukat var. Sonsuz ilmi görebilirsin. Sonsuz kudreti görebilirsin. Hiçbir zaman hiçbir iman esasının dayanakları, delilleri Allah'ınki kadar açık değildir. Peygamberimizin peygamber olduğunun delilleri Allah'ınki gibi açık ve güçlü ve çok değildir. Allah Azze ve Celle en fazla delili kendisi için koymuş, en fazla ona, en güçlü şekilde ona iman edelim diye, aynı zamanda diğer iman esaslarına da iman edebilelim diye. Çünkü hepsi buna bağlıdır. Diğer iman esaslarına da iman edebilmemiz, hakkıyla iman edebilmek, yani Allah'a hakkıyla iman edince mümkün olmaktadır. Allah Azze ve Celle demiş oluyor ki ey kullarım, siz belki peygambere imanla ilgili çok fazla delil bulamayabilirsiniz. Ahirete imanla ilgili çok fazla delil bulamayabilirsiniz. Meleklerle ilgili öyle, kitapla ilgili öyle, kaderle ilgili öyle. Çok fazla delil bulamayabilirsiniz. Ama benimle ilgili de mi bulamıyorsunuz? Her taraf delil dolu. Sen de bir delilsin. Konuşman da bir delil. Parmağını oynatman da bir delil. Bana güçlü bir şekilde iman etseydin, hiç olmasa bunu yapsaydın, o zaman ben sana diğerlerini de gösterecektim. Peygambere imanın da gerçekleşecekti. Aslında sen bana tam iman etmedin. Bu kadar aleni deliller olmasına rağmen, başını nereye çevirirsen çevir, Allah'ın sonsuz delillerini görürsün. Gökyüzüne de baksan, toprağa da baksan, sağa da baksan, sola da baksan, Nereye baksan Allah'ın delillerini, sonsuz delillerini görürsün. Mükemmel bir nizam, mükemmel bir yaratıcı görürsün. Sen bunlara bile bakmadın. Ey kulum, ben sana neden diğerlerine imanı nasip edeyim? Hiç olmasa bunu tam yapsaydın, güçlü bir şekilde Allah'a inansaydın, bana inansaydın, ben sana diğer imanları da nasip edecektim. Onun sayesinde diğerleri kolaylaşıyor çünkü. Allah'a iman, peygambere imanı, ahirete imanı, kitaba imanı, hepsini kolaylaştırıyor. Onun için işin başı ve sonu Allah'a imandır yani. Başı da odur, sonu da odur. O halde la ilahe illallah nedir? Daha evvel ilah kelimesi üzerinde durmuştuk. Rab kelimesi üzerinde kısmen durmuştuk. Yani Allah Azze ve Celle kendisine şeksiz, şüphesiz ve de şirk koşmadan şirksiz iman istiyor. Yalnız bundan kasıt nedir? Biz la ilahe illallah dediğimiz zaman Allah'tan başka hiçbir ilah, yani hiçbir mabut, hiçbir itaat edilecek makam, hiçbir sevilecek, onun gibi sevilecek hiçbir varlık, yönelilecek, yüceltilecek bir varlık olmadığını söylemiş oluyoruz. Çünkü ilahın manaları bunlardır. Ondan başka itaat edilecek yok, ondan başka ibadet edilecek yok, ondan başka yüceltilecek yok demiş oluyoruz. Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman da peygamberimizden öğrendiklerimize göre yaşayacağımızın sözünü de vermiş oluyoruz. Allah'tan başka ilah yok diyoruz. Bu Allah'ı koymamız gereken yere koymaktır. Doğru bir şekilde inanmaktır. Şirksiz bir şekilde ona ortak koşmadan inanmaktır. Muhammedur Resulullah ise Allah bizden nasıl bir kulluk istiyor? İşte o Resulullah'tan gördüğüm şekilde kulluk yapmaya razıyım demektir. Yani kişi la ilahe illallah ile aslında iman ediyor. Muhammedur Resulullah ile hem peygamberin peygamberliğine iman etmiş oluyor, hem de o peygamberin getirdiği hayat düzenine sahip çıkacağını, onun dediği gibi yaşayacağını da kabul etmiş oluyor. Hayat nizamımı ondan alacağım. Çünkü Resulullah göndermiş Allah. Allah bir Resul göndermiş yani. Madem ki Allah bir Resul göndermiş, o halde ben hayatta bağlı kalacağım düsturları, esasları, kanunları, hayat tarzını, her şeyimi doğumdan ölümme kadar 24 saat hayatımda her ne varsa, yani sadece inanç esaslarını değil, hayat tarzımı da. Çünkü o Resulullah'tır diyorsun. Resulullah'sa Allah ona vahyetmiş yani. Vahyetmişse şöyle yapın, böyle yapmayın demiş. Farzlar tayin etmiş, haramlar tayin etmiş. Ben bunu kabul edeceğim. Çünkü o Resulullah'tır. Yani onun dediği gibi yaşayacağım. Allah onu gönderdi. Bir Resul gönderdi. O halde ben onun dediği gibi yaşamayı kabul ediyorum demiş oluyor insan. Muhammedur Resulullah ile onu kabul etmiş oluyor. Yani peygambere ittiba edeceğini, ona uyacağını, onun sözünü veriyor. Ona uymak zorunda olduğunu kabul ettiğini, bunun sözünü veriyor. Yani sadece peygamberimizin peygamberliğini kabul olayı değil. Sadece kabul olayı değil. O madem ki Resulullah'tır, bunu kabul ettin. Resul olan ne yapar? Allah'tan vahiy alır. anlatır. Dolayısıyla ben onun dediği gibi yaşamayı da kabul ettim demiş oluyoruz yani. İslam cemiyeti de nasıl bir cemiyettir? İşte Allah'ın ilah olarak, tek ilah olarak kabul edildiği, başka hiçbir ilahın kabul edilmediği ve hayat tarzının da Resulullah'tan geldiği şekilde korunduğu, Allah Resulü'nün dediği şekilde bir hayat tarzının olduğu, her şey Resulullah'tan öğrendiğimiz şekilde ise o toplum İslam toplumudur. Orada Allah hakimdir ve kullara kulluk yapılmamaktadır. İslam cemiyeti neye denir? Bunun üzerinde birazdan duracağız. Şimdilik bir ara verelim. İnşallah devam edeceğiz.